Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 9. ayrım. Broly'nin ayrılışıyla önce FBI, ardından da Portland polisi, şaşırtıcı empatiyle bilgiyi ürkütücü bir simyacılığın potasında bir araya getiren parlak bir uzmanını yitirmişti. Suç fikri benliğini kaplıyor, önce katili hissediyor, ardından da yavaş yavaş adamın doğasını, arzularını ve arzularının kaynağını yani korkularını açıklayabiliyordu. Özel dedektif düşüncelerini daha öteye taşımadan, Spencer Lynch'in psikolojisini bir kenara bıraktı. Onu anlamak için elinde yeterince veri yoktu. Broly'ni şimdilik ilgilendiren kurbanların profiliydi. Tek başına onlar bile katil hakkında çok şey anlatıyordu. Birincisi Meredith, siyahtı. Hayat dolu bir gençti ve devam ettiği kilisenin projelerine katılıyor, korada söylüyor, hasta çocuklarla sohbet etmek için arkadaşlarıyla birlikte hastaneleri ziyaret ediyor, bunların yanı sıra derslerinde iyi notlar alıyordu. Kısacası hayran olunacak bir kızda aranacak her şeye sahipti. İkinci kız Rus kökenliydi. Ailesi duvarın yıkılmasından sonra gelip yerleşmişti Amerika'ya. Coney Island'da, küçük Odessa'da oturuyordu. Ilyana bir manikür salonunda çalışıyordu. Bilindiği kadarıyla sevgilisi yoktu ve yalnız yaşıyordu. Meredith'ten daha yaşlı, daha bağımsız ve büyük olasılıkla daha sert olduğundan ona saldırmak biraz daha fazla beceri gerektirmiş olmalıydı. ''Bayağı bir sıçrama yapmışsın öyle değil mi Spence?'' ''Meredith daha korumasızdı, bu da hoşuna gitmedi öyle ya.'' ''Kendini fazla savunamadı, fazla kolay oldu yalan mı?'' ''Seni tahrik eden ne Spence? Kadınların sana direnmeleri mi? Bu mu? Debelenmeleri mi? Onlara sonunda korku vermeyi başardığında, gözlerindeki dehşeti görmeye bayılıyorsun. Senin tatminin, küçük zaferinde bu, öyle değil mi?'' Brolin, Spencer Lynch'in fotoğrafını ve yanındaki birkaç notu eline aldı. Adamına da uyuşturucu yasalarına karşı geldikleri için aranan, sabıkalıları bir araya getiren veri tabanına, Nitro'ya kayıtlıydı. Çevirinin notu, Narcotics Investigation Tracking of Recidivist Offenders. Narkotik sabıkalı suçluların soruşturulması ve izlenmesi. Eroin ve ilaç satıcılığının yanı sıra cinsel saldırı nedeniyle de hapis yatmıştı. Ancak DNA bankasına fişlenmemişti. 28 yaşındaki Spencer hayatının 9 yılını demir parmaklıklar ardında tüketmiş, ne var ki Haziran 2001'de serbest kalana kadar kimseyi öldürmemişti. İçinde tomurcuklanan fanteziler, tecavüz girişimi nedeniyle yattığı ve saldırısının filmini gözlerinin önünden tekrar tekrar geçirme fırsatı bulduğu hapishanede daha da gelişmiş olmalıydı. Sonunda hapisten çıktığında arzusu sınıra dayanmış, tatmin edilmek için haykırır olmuştu. Yine de harekete geçmek, düşünü görmekten çok daha güç gelmişti mutlaka. Brolin kafasını salladı. Tahminlere dalmıştı ama önünde sık rastlanır bir şema olmasına rağmen bu sonuca varmak için hiçbir veriye sahip değildi. Ancak ufak tefek farklılıklarla da olsa Spencer'ın bu yollardan geçtiğinden emindi. İlk cinayetinde, yani Meredith, kendi ırkından bir kadına saldırmak ona güven vermişti. Kurbanı gençti, yabancılara açık ve cömertti. Kısacası çok daha korumasız ve kandırılmaya çok daha uygundu. Seri cinayetler işleyen katillerin çoğu, kurbanlarının niteliklerini onlara karşı kullanırlar. Bu dünya bizi tedbir olarak bireyci paranoyaklar olmaya itiyor diye alayla gülümsedi Brolin. İlk cinayetten sonra Spencer'ın yeniden faaliyete geçmesine kadar epey zaman geçmişti. Oysa üçüncü kurbanında çok daha çabuk davranmıştı. Bu işten zevk alıyor, daha da önemlisi kendine güveni artıyordu. Brolin'i asıl şaşırtan kurbanlarının etnik farklılığıydı. Afro-Amerikan, Rus, İspanyol. Ne istediğini hala bilmiyor musun Spence? Hala arıyor musun yoksa? Kendine benzeyen biriyle başlamıştı ve Brolin bileklerini kesecek kadar emindi. Spencer kendini motive etmek, daha fazla güven duymak için planını ona tanıdık gelen bir çevrede gerçekleştirmişti. İlk seferinde faaliyete geçmek için güvene ihtiyacı vardı. Uzun zamandır düşlediğini gerçek olarak somutlaştırmak için kendini çeşitli yollardan cesaretlendirmiş olmalıydı. O zamandan kalma polis raporuna göre Meredith, Brooklyn'de, New Yard'ın yakınlarında, kilisede olması gereken bir öğleden sonra kaybolmuştu. Ilyana, Coney Island'daydı. Bu da Spencer'ın evinden oldukça uzak demekti. Bir de tabii Queens'te, Corona'da, yani saldırganından epey uzakta oturan Julia vardı. Katil, zaman geçtikçe evinden uzaklaşıyor, bu da ilk cinayetini daha güvenli, yani tanıdığı bir çevrede işlediği varsayımını destekliyordu. İşe birinci kurbanla başlamak gerekiyordu. Spencer hakkında en çok şeyi anlatacak olan oydu. Bir de Spencer Lynch ile Rachel Foley arasındaki bağı bulmak. Rachel'ın fotoğrafı Lynch'in evinde ne arıyordu? Yalvarırım size. Kızıma bir şey olmasın. Ona bir kötülük yapmalarına engel olun. Onu bulun. Brolin gözlerini yumdu. Buluşmak için telefon eden Bay Foley'di. Karısı perişan haldeydi. Yine de kendine hakim olmayı başarmıştı. En azından Brolin kapıdan adımını atana kadar. O zaman hıçkırıklarını tutamamış, Brolin'in artık çok iyi tanıdığı o yürekten ağlamalardan birine başlamıştı. Sanki onu kaçıran Brolin'miş ve kızın üzerinde mutlak iradesi varmış gibi, kızını sağ ve sağlam bulması için ona yalvarmıştı kadın. Aslına bakılırsa kızlarının kaçırılıp kaçırılmadığını bile bilmiyorlardı ve Rachel'ın fotoğrafının posta yayınlanmasına kadar ormanda bir yerde kaybolduğunu, bir kaza sonrasında hafızasını yitirdiğini ya da en basitinden kaçtığını düşünüp avunuyorlardı. En kötüsünü kabullenmektense çılgınca da olsa her türlü varsayım. Bu işte geçirdiği 1,5 yıldan sonra bile Brolin ailelerin acısına kayıtsız kalamıyor, yaşadıkları nedeniyle kendini o ailelere fazla yakın hissediyordu. Sigarasını barın üzerindeki boş fincana bastırarak söndürdü. Aynı zamanda Spencer'ın hapishane arkadaşlarının da bir listesini edinmesi gerekiyordu. Hapishane, suçlular arası buluşmalar için her zaman en uygun kulüp olmuştu. Bunu düşününce yüzünü bir acı ifadesi kapladı. İyi misiniz efendim? Brolin kafasını çevirdi. Barmen gelmiş, müşterisini endişeli gözlerle izliyordu. Evet evet, iyiyim, teşekkürler. Özel dedektif barın üzerine yaydığı belgeleri aceleyle topladı. Birinci adresi perukacıydı. Ardından Meredith'in ailesiyle görüşecekti. Üzüntü paylaşmanın ona çok acı geleceğinin farkındaydı ama orada aradığı anahtara götürecek bir iz bulabilirdi. O anahtar da Meredith'ten Rachel'e giden labirentin kapısını açacaktı. Kaldı ki elinde başka hiçbir şey de yoktu. Pencereye yaklaşarak binaların zirvesini kaplayan çıkıntısız ve gri göğe baktı. Daha fazla zaman kaybetmemeliydi. Tam da şu anda 20 yaşındaki Rachel Foley bir yerlerde korkuyla haykırıyor olabilir. En iyimser olasılıkla. 11. 11. yüzyılın sonunda Antakya kenti 1. Haçlı Seferi'ne katılan Hristiyanlarca 8 ay boyunca kuşatıldı. Müslümanlar dayanabildikleri sürece mallarını korudular. Haçlılar yakaladıkları tutsakların kafalarını uçurur, sonra da içeridekileri etkilemek için ya da hastalık yaymak için kestikleri kelleleri surların üzerinden karşı tarafa fırlatırlardı. Kısa bir an için gözlerimizi şimdiki yaşamımıza yumalım ve düşmanın fırlattığı kayaların darbesiyle titreyen bu duvarların arasında uyanalım. Batı ordusunun gecenin içinden gelerek yaklaştığını gören bu erkekler, kadınlar ve çocuklar var. Titrek meşalelerin ışığında yüzü olmayan zırhların, savaş makinelerinin, kesilmiş kelle dolu sepetlerin arasında. Antakya surları yıkılmak üzeredir. Artık Hristiyanları hiçbir şey durduramaz. Sokaklara dağılacak, harmanilerin altında ve kılıçlarının adaletsiz parıltısında ölümü sürükleyecekler. Erkekler, yaklaşan katliamın etkisiyle göğüslerinin boşaldığını hissediyor. Kadınların kanı karınlarının içinde dönüp duruyor. Çocuklar ise sessizce ağlıyor. Öleceklerini biliyorlar ve şimdi korku onların gözyaşını nefretten daha yakıcı kılıyor. Koçbaşı kapıyı parçalarken binlerce bakış tereddüt ediyor şimdi. İşte tamam. Her şey bitti. Ölüm içeri girdi. 1000 yıl sonra Brooklyn'i örten kalın pustan süzülen gözlere sinmiş aynı şiddet, korkuya bulanmış gizli bir tevekkül, parlak kağıdın üzerine sonsuza dek işlenmiş bulunuyor. Izdırap ikonaları gibi duvara raptiyelenmiş bu fotoğraflar, neonların ışığını lekesiz çizgiler halinde yansıtıyor. En yukarıdaki fotoğrafların da üstünde, duvarın bir apse dizisi halinde kabarmış yağlı boyası, küçük beyaz tabakalar halinde, yere, bazen de kahve fincanına dökülüyor. Özellikle de kapı hava akımı nedeniyle çarptığında. bakışların kapladığı duvar ile dört pencerenin arasına birçok çalışma masası, sandalye ile, sigara yanıkları ve çeşitli lekelerle bezeli bir kanepe bile yerleştirilmiş. Manzara, üç kat aşağıdaki Bergen sokağından ve o sokağa park edilmiş polis arabalarından ibaret. New York'un 78. bölgesinde herkes sigara içtiği zaman havasızlığı nedeniyle bu odaya kavanoz adı takılmış. Toplantılar burada yapılıyor ya da son 25 yılda sadece 10 kere görülen önemli krizler sırasında acil müdahale ekipleri buraya yerleştiriliyor. O gün karargahını kavanozda kuran soruşturma ekibi Beau Atwell'dan, Annabel O'Donnell'dan ve Fabrizio Collins'ten oluşuyor. Çalışmaların koordinatörü ise Jack Taylor. Odanın dekoru dosyalardan, ceketlerden ve ucuz deodoranlardan oluşuyor. Bir karikatürist bu sahneyi görebilse keyiften eli ayağı birbirine dolaşırdı. İşe yüzü kırışıklarla kaplı bir adamla başlar, sonra da Taylor'ı anlatmak için karikatürünü kurumuş bir meyveye benzetirdi. Annabelle için genç kadının kökenini vurgulayacak bir melez çizer, atletik görünümü belirginleştirmek için onu amfetamin almış bir vücutçuyla özdeşleştirirdi. Fabrizio olsa olsa tipik bir İtalyan karikatürü olurdu. Özenli takım elbise, bir yantinli saçlar, kara gözlükler ve adamın gerçeğiyle taban tabana zıt da görünse, olmazsa olmaz, borsalino şapka. Nihayet, çizilmesi en güç olan Teğmen Beau Atwell. Onu çizmek gerekirse taşıdığı gizemi bozmayan, sıradan birine bile ayrıksı bir yan kazandıran, melon şapkası ve elma suratıyla Magritte'in Son of Man'i olarak tasvir etmek uygun olurdu. Beau Atwell karşısındakine teşekkür edip telefonu kapadı. Üzerinde bir isim karaladığı kağıt parçasını alıp fotoğraflardan birinin altına raptiyeledi. 34. isim de tamam, dedi. Hem gurur hem de üzüntü yüklü tuhaf bir sesle. 50'li yaşlarını süren Teğmen Atwell'ın fiziği onu bir gölgeye, ortalama bir Amerikalının gölgesine benzetiyordu. Biraz göbek, gerginliğin yarattığı çizgiler, indirimli satışlardan hem de ikişer ikişer alınma takımlar New York dekorunda erimesini sağlıyordu. Ağzının rahat bir ifadesi yoktu, dümdüz duruyordu. Aynı şey gözleri için de geçerliydi. Yuvalarında neredeyse kıpırtısız, sükunet içinde duruyorlardı. Çıkık çenesi ve gri saçlarıyla uyumsuz kapkara kaşları olmasa, her gün karşılaşmadıkça onu hatırlamak imkansız olurdu. Tersliğinden, işinde bir numara olmamaktan hiç hoşlanmadığını anlamak kolaydı. Bir adım gerileyip kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu. Gösteri çarpıcıydı. Hepsinin sırtından bir ürperti geçti. 67 insanı temsil eden fotoğraflar, iç karartıcı diziler halinde birbirini izliyordu. Annabelle, o bakışları, o korkuları süzünce, korkunç bir soykırımın görüntüleriyle baş başa kaldı. Bir an içinde olsa, Auschwitz bir kano önünde, bekleşen sonu gelmez insan sıralarına baktığını sandı. Bunca masum yüz, bunca düş kırıklığı. Kapı koridorun uğultusuna açıldı ve yüzbaşı Woodbine de gruba katıldı. Dev zencinin yüzü endişeliydi. Jack Taylor ellerini çırptı. Oturup durumu özetliyoruz, ta başından. Küçük bakır lambaların ışığında uzun bir masanın çevresine oturdular. Birkaç dakikada ağızlardan çıkan kelimeler boğucu demetler halinde gölgeler doğurdu. Sigaraların dumanı, etere batırılmış bir başlık gibi giderek büyüyen halkalar halinde odanın tepesine yükseldi. Kavanoz lakabının hakkını verdi. Dışarıda günün aydınlığı bulutların altında kalıp grileşti. Güneş tümüyle kayboldu. Atwell bariton sesiyle anlatıyordu. 18 Ocak Cuma günü, yani bundan 3 gün önce, Spencer Lynch biraz önce değindiğimiz nedenlerden tutuklandı. Hala komada. Doktorlar durumunun tehlikeli olmadığını düşünüyor ama kendine geldiği zaman nasıl olacağı konusunda pek iyimser değiller. Kendine ne zaman geleceğini de tahmin edemiyorlar. Neyse, bu Lynch'in evinde her cinsiyet ve yaştan kadın, erkek ve çocuk, 67 kişinin fotoğrafı bulundu. Woodbine sersemlemiş gibi görünüyor. Bu bir dizi yüze hiçbir şey anlamıyormuşçasına bakıyordu. Araştırabildiğimiz kadarıyla bütün bu insanlar aileleri tarafından kayıp olarak bildirilmiş diye devam etti Atwell. Sanki ekibin şefiymiş gibi. Fotoğraflar belirli bir sıraya göre dizilmişti. Üç farklı paket halinde toplanmış. Spencer Lynch'in kurbanlarını gösteren üç Polaroid fotoğraf diğerlerinden ayrılıyordu. Diğer iki grup duvara çizilmiş bir çizgiyle birbirinden ayrılıyor. İlki, amatör işi 15 fotoğraf. Diğeri ve daha korkunç olanı ise 49 fotoğraf içeriyordu. Dijital fotoğraf makinesiyle çekilmiş olan bu ikinci grup, daha sonra iyi malzeme kullanılarak özel bir fotoğraf kağıdına basılmıştı. Bu bir tedbirdir ve fotoğraf çekeni riske atmaz. Böylelikle fotoğrafların izi sürülüp onları çekenlere ulaşılamaz. Yoksa bana 67 kişinin görünürde başka hiçbir neden olmadan sırf fotoğraflarını çekmek için mi kaçırıldığını anlatmaya çalışıyorsunuz diye sordu. Zaten bildiği ama inanmaya cesaret edemediği bir şey için basit bir doğrulama bekleyen Yüzbaşı Woodbine. Korkarım, kabus yeni başlıyor Jack. Atwell kendisine döndüğünde Jack Taylor ayağa kalktı ve üzerinde Latince 3 cümle yazılı bir tablonun başına geçti. Caliban Dominus Noster, in nobis vita, quia caro in tenebris luce diye okudu. Yani, Caliban bizim efendimiz, insan eti karanlıklarda parıldadığından hayat bizim içimizde. Burada da üçlükler söz konusu. Spencer'ın Latince bilip bilmediğini soruşturuyoruz ancak pek olası görünmüyor. Küçümsemek istemem ama onda Latince bilen birinin profili yok. Evinde herhangi bir sözlük bulamadık. Öte yandan herhangi bir kitaptan alıp almadığını anlamak için bütün kitaplarını tarıyoruz. Kalabalık olduklarını düşünüyorsun değil mi diye sordu Woodbine. Bir tarikat, satanistler falan gibi bir şey. Taylor cevap vermeden önce ötekilere baktı. Şimdilik 3 kişi olduklarını düşünüyoruz. Her şey üçlükler halinde işliyor. Fotoğraf destekleri, fotoğrafların Spencer'ın duvarındaki yerleşim düzenleri, hatta 3 cümleye bölünmüş alıntı. Belki fazla iddialı olacak ama Spencer yalnız değil, bundan eminim. Elimizde daha başka şeyler de var. Ayağa kalkma ve yoktan var edilmiş çalışma masasının üzerinden bir poşet alma sırası Annabelle'deydi. Spencer saklandığı ininde postada alıyordu diye söze girdi genç dedektif. Aslına bakılırsa mektuplarının eve getirildiğini ya da onun gidip bir yerden aldığını düşünüyoruz. Çünkü bulduğumuz tek zarfın üzerinde ne adres ne de isim vardı. Zarfın içinden kesin kaynağını bulmaya çalıştığımız bir kartpostal çıktı. Bu arada kartpostalın arkasındaki metin oldukça anlamlı. Ortasından dar bir nehrin geçtiği siyah beyaz bir köy manzarasının bulunduğu kartpostalı aldı ve sesini değiştirmemeye özen göstererek yazılanları okudu. İlerliyorsun. Daha az aptallık yapıyorsun. Şimdi artık bizim gibi olmayı öğrenmelisin. Görünmez. Eşiği aş. Akıllı olduğunu göster. John Wilkes ailesinde JC-115 bulacaksın. Küçük bir ipucu. Bu aile toprağın bağırsaklarını sırtında taşıdı. Delbeir'in yukarısında oturuyorlar. Buna layık ol. Yakında görüşmek üzere. Benim küçük Sam. Woodbine önündeki küllükte sigarasının kendi kendine sönmesini izledi. Altında da Bob diye imza var diye tamamladı Annabelle. Görüldüğü kadarıyla Spencer mektuplarını ve kartpostallarını yakıyormuş. Çöp tenekesinde kömürleşmiş epey kağıt bulduk. Bu kartpostal daha yeni olmalı. Bunu yakmaya fırsat bulamamış. Zarfın nereden geldiği konusunda herhangi bir işaret diye sordu Woodbine. Annabelle cevap vermek üzereyken Atwell daha çabuk davrandı. Bu da genç kadını öfkelendirdi. Herif sahne ışıklarının altında yalnız olmak istiyordu yine. Vardı. Üzerinde biraz parlak bir toz vardı. Laboratuvara gönderdik. Sonucunu bekliyoruz. Zarfın sırtında da yapışkan izleri var. Mektupların seloteyple bir cisme yapıştırıldığını, daha sonra da Spencer'ın gelip postayı aldığını sanıyoruz. Mektupları kim göndermiş, nereden, nasıl, şimdi bunlar üzerine çalışıyoruz. Fabrizio Collins o ana kadar sessiz kalmıştı. Uzun kahverengi saçlarını fiyonklu, küçük bir örgü halinde ensesinde toplamıştı. Kusursuz tıraşlı yanakları lambaların ışığını yansıtıyordu. Yakışıklı adamdı ancak korkunç dişleri, çekiciliğini, gülümsemeyi yasaklatacak kadar lekeliyordu. Söze başlamadan önce saçlarını sıvazladı. Bir de bütün bu yüzlerin kimliğinin belirlenmesi var diyerek beceriksiz bir hareketle fotoğraflı duvarı gösterdi. Zaman alacak ama oldukça ilerledik. Zaten bu bizim ilk önceliğimizdi. 67'den 34'ünün adını saptayabildik. Şimdiye kadar çoğu kayıp insanlar dosyasındaydı. Woodbine, rakamın yüksekliğinin farkına yeni varmış gibi yumruğunu sıkıp ağzına götürdü. Tanrım! Collins, ucuzluktan alınma gömleğinin yakasını çekiştirerek devam etti. Ailelerin verdiği kaybolma tarihleri doğrultusunda en eski kaçırılma olayının tarihini Temmuz 1999 olarak belirledik. Üstelik bu sadece kurbanların yarısı için. Ötekilerin kimliği belirlendiğinde bu tarih değişebilir tabii. Yaklaşık 2,5 yıllık bir süre. Çılgınlık bu. Bu herifler kimsenin dikkatini çekmeden 2,5 yıldan beri faaliyette. Düşünebiliyor musunuz? 9. ayrımın sonu. Sayfa 84. Devamı 10. ayrımda.